İlhan'ın da sesini işitiyorlar. Şimdi gene ayakta İlhan ve dövmeye devam ediyorlar. Muzaffer bir ara akasya dallarını aydınlatan sokak lambalarını fark ediyor arabanın penceresinden. Havanın kararmış olduğunu algılıyor. Araba C blok F bölümü önünde durdu. Arabadan indirildiler. Astsubay Şükrü Bağ karşılarındaydı. Hazır ola geçirildiler. Komutla yürüttüler. F bölümünün dış kapısına doğru 5-6 adım yürümüşlerdi ki arkadan birer "Durun, durun," dedi. Geri gönderildiler. Yeniden dövüleceklerini anlayınca İlhan, "Küçük kızımı uyandırmaya kıyamadan buraya geldim. Bizi dövdürmeyin," dedi başçavuşa. Başçavuş öfkeli, "Ben de küçük kızımı Kırıkkale'de ateşli hasta bıraktım buraya geldim," diye yanıtladı. Erlerin hüküm kesinleştikten sonra verdikleri yazılı ifadelerinde belirttiği gibi başçavuş erlere devam edin diye yeniden dövmeleri için emin verdi. İleride savcılık ile cezaevi yolunu kesen trafik banketine doğru yürüdü. Gezinir gibi. Dört er iki kardeşe olanca güçleriyle yeniden saldırdı. Sokak lambalarının altında birkaç metre mesafede aralıklı olarak duran nöbetçiler Thompson'larını üzerlerine doğrultmuşlar, izliyorlardı. Başına inen coplardan kendisini korurken Muzaffer, arabanın arkasında dolaşan astsubayı bir ara görür gibi oldu. Dönüp karşılarına geldiğinde erler dövmeyi bıraktılar. Kardeşler yerden çantalarını alırken yeniden dövmeye başladılar. "Ölüyoruz, dayanamıyoruz," diye çığırıyorlardı. "Bunu daha önce düşünseydiniz," diye yanıt verdi başçavuş. Erler hızlandırdı dövmeyi. İlhan düşecek gibi oldu. "Yeter," dedi. Tel örgünün kapısına doğru yürürlerken İlhan bir kez daha düştü, yüzü koyu. Yavaş yavaş güçlükle doğruldu. Hazır ola geçmelerini söylediler. "Yapıştır ellerini lan." Şişmiş eller tam yapışmıyordu yanlarına. "Bir patlatmadık hayalarınız kaldı. Şimdi onu da patlatırlar," diye çıkıştı Şükrü Bağ. Ve erlere eliyle işaret etti. Yeniden girişti erler. Tel örgüleri bağlayan parmaklıklı kapıdan girdiler. Birkaç basamak vardı. Çıkarken İlhan bir kez daha elleri üstüne düştü, doğruldu. Açık avluya girdiler. Koğuşun kapısı tam karşıdaydı. Parmaklıklı kapıdan içerisi görünüyordu. Işıklı kapıya doğru yürüdüler. 5 adım kadar gitmişlerdi ki arkalarından bir ses geldi. Anlayamadılar. Koğuşun kapısında duran erler bağırarak sağdaki kapıya doğru gitmelerini söylediler. Muzaffer kapalı, karanlık kapıyı görünce koğuşa giremeyeceklerini anladı. "Anlaşılan bitmedi," diye İlhan'a fısıldadı. Dışarıdan koşan erlerin ayak seslerini duyunca hızlandılar kapıya varmak için. "Kaçma lan it oğlu it," diye bağırarak yetiştiler. Kapı boşluğunda kardeşleri kıstırdılar. Yeniden dövmeye başladılar. Sırtlarını kapı boşluğunun köşelerine verdiler. Elleri ve kollarıyla başlarını korumaya çalışıyorlardı. Bir süre sonra uzaktan bir ses geldi. Bir komutanın sesi olmalı. Erlerden biri durdu, dinledi. Diğerlerini durdurdu. Koğuşun kapısına doğru yürümelerini söylediler. İlhan bir kez daha düştü. Yüzü koyun. Kaşını bir taşın kıyısına vurdu. Kaldı öyle. Yavaş ve güçlükle doğruldu İlhan. Koğuşun kapısı önüne getirdiler. Demir parmaklıklı kapıdan içerisi görünüyordu. İç avluya açılan sağlı sollu iki kapı. Ve kapıların önünde birbirleriyle yüz yüze hazır olda iki tutuklu vardı. İlhan, Muzaffer'in solundaydı. Arkalarında biri İçerideki tutuklu kıdemlilere komut verdi. İki kıdemli koşarak geldi. Tam kardeşlerin karşılarında hazır olda durdular. "Emret komutanım." Komutana soruldu. "Boş yeriniz var mı?" "Var komutanım." "Bunları kabul ediyor musunuz?" "Kabul ediyoruz komutanım." "Aç," dedi aynı ses. Gardiyan İsmail Yavaş açtı kilidi. Girdiler içeri. Ve sağdaki koğuşa girişteki bir banka oturdular. Kısa bir an kaldılar öyle. Yanlarına gelen tutukludan su istedi Muzaffer. Önce getirmediler. Bir kez daha su isteyince bir tutuklu biraz sonra getirebileceklerini fısıldadı. Nefes alamıyorlardı. İlhan kalktı. pencereye doğru yürüdü. Biraz sonra da Muzaffer kalktı. İlhan'la dönüşte göz göze geldi. İlhan'ın yüzü kanlıydı. Gözleri kanlıydı. Paltosu kanlıydı. Bakıştılar. İlhan, "Midem bulanıyor. Kusacağım," diye çığırdı ve yere yığıldı. Biri, Haluk Vahapoğlu, "Şekerli su getirin," diye koştu. İlhan'ın koluna girdiler. Kaldırdılar. Hemen üst köşedeki ranzanın alt yatağına yatırdılar. Üstünü soydular, yüzünü yıkadılar. Muzaffer'i koğuşun iç kısmında bir yatağa götürdüler. Yanındaki sordu. Kim olduklarını öğrendi. İlhan, başucundaki Haluk Vahapoğlu'na, "Ağabeyim nasıl?" diye sordu. Sustu bir süre. "Nefes alamıyorum," dedi. Son sözü. İlhan'ın koluna girerek koğuşun ortasına Muzaffer'in yanındaki yatağa getirdiler. Muzaffer uzatıldığı yatakta İlhan'ı gördüğünde İlhan sağ dizi üzerine çömelmişti. Kolları sarkmıştı. Rengi solgundu. Başı öne düşmüştü. Ağzı açıktı. "İlhan, İlhan," diye seslendi. İlhan yanıtlamadı. "İlhan, İlhan," diye çığırdı. İlhan yanıtlamadı. Bakmadı da. Yatağa uzattılar. Biri nabzına bakıyordu. "Nabzı durmuş," dedi. Haluk Vahapoğlu göğsüne elleriyle bastırarak soluk aldırmaya çalıştı. İsmail Okatan ağzını İlhan'ın ağzına yapıştırdı. Soluğunu çekti. Bir daha çekti. İlhan'ın ılık kanı ağzına doldu. Sesleri işitiyordu Muzaffer. Pencereden nöbetçi yere seslendi biri. "Doktor istedi. Acele." Bir süre sonra bir sağlık astsubayı geldi. Ambulans istetti. Üzerine yatırıldığı battaniyenin köşelerinden tutarak çıkardılar ranzanın aralığından. Ve çıkardılar koğuştan İlhan'ı. 7 Kasım 1980 Cuma 20-20.30 arası. Çok geçmedi. Muzaffer'i de F bölümünden çıkardılar. Serin ve üşütücü rüzgar dayağın ve acının tere buladığı gövdesini dalayınca titremeye tutuldu. Erler Muzaffer'i C blok gazinosuna getirdiler. Oturttular. Bir başka er telefonla konuşuyordu. "Burada komutanım." Sonra Muzaffer'e döndü. "Adın İlhan mı?" dedi. Sonra Ahizye'ye söyledi. "Muzaffer burada komutanım." Sonra Muzaffer'e döndü. "Adın İlhan mı?" dedi. Sonra Ahizye'ye söyledi. "Muzaffer burada komutanım." G bölümüne getirdiler. Solda boş bir koğuş aldılar. Köşedeki yatağa yatırdılar. 3-4 kişi geldi. "Bana iğne yapmayın," diye bağırıyordu. Tuttular. Bir bayan kalçadan iğneyi batırdı. Biraz sonra da uyudu. Karabasanların, düşlerin, seslerin, ilhanların binlerce yüz binlerce duruşun görünüp gittiği, gecenin tükenmediği, hep bir uçurumdan düşer gibi uzun bir gece geçti. Cumartesi oldu. Öğle yakındı. Kapı açıldı. İçeri bir delikanlı girdi ve kapının yanında şaşkın kalıverdi. Ardından biri daha girdi. Göz göze kaldılar. Adli müşavirlik nizamiyesinde karşılaştığı kişileri tanıdı Muzaffer. Kendileri merdivenli odada iken getirildiklerini de. Birer koşarak geldi. Azarlayarak çıkardı onları. Öğleye doğru. Tel örgüleri birleştiren kapıdan çıkarmadan önce kelepçe takmak istedi erlerden biri. Ama kelepçe Muzaffer'in şişmiş bileklerine olmadı. Er, "Seni buradan kelepçesiz çıkaramayız," dedi. Üstten bileklerine iğrerti tutturdu kelepçeyi. Bir cezaevi arabasına bindiler. Küçük arabaydı bu. 10-12 kişi alacak büyüklükteydi. Ama ayakta doğrulamadı. Yüksek değildi. A bloka getirdiler. Bir odaya aldılar. "Önce başın sağ olsun," dedi havacı yargıç. Muzaffer konuşmadı ilkin. Sonra kısaca anlatabildi. Çıkardılar. O gün ve o gece Muzaffer olayı yeniden yaşarken öldürümün merkez noktasından biraz daha gerilere gidebildi. C bloka gelen iki gözaltının kendileriyle birlikte değil, ertesi gün getirilmelerinin nedenini düşündü. A bloktan C bloka getirilirlerken kendilerine kelepçe takılmadığını ama yaralıyken C bloktan A bloka götürülürken kelepçe takıldığını, bunun anlamını düşündü. Merdivenli odadaki telefon konuşması, iki gözaltı var. Küçük araba olmaz, anlarsın ya. Ve küçük arabanın 10-12 kişi aldığını ama ayakta durulamadığını, yani küçük arabada dövülemeyeceklerini düşündü. Assubay'ın 10 yaşındaki bebeleri zehirlediğiniz sözlerini çıkardı. Bir patlamadık hayalarınız kaldı dediğini de. Sanki 100 yıl önceki bir olayı anımsar gibi belleğinde kaybolmaya yüz tutarken bulup çıkardığı bunlar oldu. Söyleyebilir miyim yeniden? Söylesem tutanağa geçerler mi diye düşündü. İfadesini alan savcının tutumundan güç almaya başladı. O gün, 8 Kasım Cumartesi, sıkı yönetim askeri, savcısı Binbaşı Sezai Aydınalp, öğleden sonra Gülhani Askeri Hastanesi'ne geldi. Nöbetçi amiri tabip Binbaşı Pakoğlu ile görüştü. Otopsiye katılacak doktorlar evlerinden getirildi. Morgda görevli memurun ölü Yusufoğlu İlhan Erdost'u getirmesi istendi. Üzerinde taşıdığı kimlik saptandı. İlhan Erdost, Yusufoğlu, 1944 doğumlu. Tokat, Artova, İstasyon Mahallesi, No 23. Cilt, sayfa 17-19. Onur Kitabevi ve Onur Yayınları. Yenişehir, Zafer Çarşısı, No 26, Ankara. Bilir kişiler yemin etti. Dış muayene yapıldı. Baş açıldı. Göğüs ve karın açıldı. Bulgular sıralandı. Birinci, özellikle yukarıda ayrıntıları belirtilen cesedin arka tarafında darp izleri. İkinci, baş arka kısmında deri altında saptanan darp izi. Üçüncü, aynı bölgede beynin oksipital lobunu tutan darba bağlı araknodiyal kanama. Dördüncü, sol 4, 5, 6 ve 7. kaburgalarda kırıklar. Beşinci, sağ 5, 6 ve 7. kaburgalarda kırıklar. Bilir kişiler kafaya isabet eden darba bağlı olarak subaraknodiyal beyin kanamasından öldüğünü saptayarak tutanağı imzaladılar. Askeri savcı Sezai Aydınalp yeniden ifadesini aldıktan sonra Muzaffer'e, anımsarsan ilk ifade verdiğinde tesadüfen oradaydım. Sonra dosya bana verildi. Dikkat ettim. İki ifadende de sizi dört evin dövdüğünü söyledin. İyice emin misin dedi. Eminim dedi Muzaffer. Bize gelen yazıda görevli üçer olduğu belirtiliyor. Onun için soruyorum. Düşünmedi Muzaffer. Dört er olduğunu iyi biliyorum. Savcı Assubay Şükrü Bağ'ı çağırttı. Sonra Ahmet Şeker'i, dördüncü erin Kısmet Çağlar olduğunu sapladı. Pazartesiydi o gün, 10 Kasım. Savcılıktan ayrılmadan önce Muzaffer, İlhan'ı toprağa verdiler mi diye sordu. Askeri savcının bakışından evin hala haberi olmadığını sezinledi. İki telefon söyledi. Biri evin, öteki avukat Halit Çelen. Askeri savcı evin telefonunu santrale iletti. Ama duraladı. Haberi komutanlığın vermesi gerektiğini söyledi. Muzaffer'in götürülmesini istedi. İnci geçmiş olsuna gelmişti. Rana ile otururken Gül girdi. Sıkı yönetime gitmiş, Rana abla dedi. Oralardan kuş uçurtmuyorlar. Her yana nöbetçi dikmişler. İlhan'ın gocuğunu veremedim. Rana, içeride bir olay olmuştur dedi. Onun için bırakmamışlardır. İlhan ile Muzaffer Nizamiye'deyken izin alarak görüştüklerini ekledi. Biraz oturdu. Türküler bekler, geç kalmayayım dedi. Ayrıldı. İnci ile yalnız kaldı Rana. Telefon çaldığında heyecanlandı. Ahizeyi kaldırdı. Erdost mu dedi ses. Evet diye yanıtladı Rana. Ben Mamak'tan arıyorum. Muzaffer Bey'in sağlık durumu iyi. Biraz önce buradaydı. Onu iletecektim. İlhan nasıl diye sordu Rana. Fazla bir şey söyleyemeyeceğim dedi ve kapadı. Rana akşama pastırmaya yumurta kırdı. Yemeğe oturacaklardı. Kapı çalındı. Şekibe Çelenk, Halit Çelenk, Kaya girdiler. Saat 4 gibiydi. Öğleden sonra. Çalan telefonu açtı Halit Çelenk. Burası sıkı yönetim dedi karşıdaki ses. Ben sıkı yönetim basın subayıyım. İlhan Erdost'un avukatıymışsınız. Müvekkiliniz vefat etmiştir. Gelin elbiselerini alın. Bu anı açıklamak çelenkler için zor. Halit Çelenk ayakta kalıverdi. Şekibe abla sarsıldı. İnanılması güç bir haberi almış olmanın sarsıntısı ile aynı haberi ailesine iletmenin güçlüğü arasında bir süre düşündü Halit Çelenk. 4'ü geçiyordu. İsmail Erdoğan telefonu açtı. Askeri cezaevinde İlhan'la ilgili tatsız bir olay var diyordu Halit Çelenk. Vahap'la gelin. Sıkı yönetime birlikte gidelim. İsmail amca tatsız sözcüğünü somutlaştırmaya çalıştı. Cezaevinde sağ ve sol görüşlüleri aynı yere koydukları için kavga olabilir diye düşündü. Vahap'ı aldı, Bahçeli evlere geldiler. Halit Çelenk, arabayı kullanabilir misin? Ben mi kullanayım diye sorduğu zaman çok ağır bir durum olduğunu sesinledi. Halit Çelenk'ten ricada bulundu. İlhan'ın durumunun ağır olduğu ve daha fazla bilgisi olmadığı yanıtını aldı. Cezaevine yaklaşırken İlhan'ı kaybettiklerini söyleyebildi Çelenk. Dış nizamiyede yanlarına bir görevli verdiler. Mamak'a yukarı çıktılar. Bir piyade binbaşı geldi. Olayı sordular. Bir şey bilmediğini ancak akşam komutanlığın bir açıklama yapacağını söyledi. Halit Çelenk kendilerini niçin çağırdıklarını sordu. İlhan Erdost'un paltosu var dedi. İlhan'ın kanlı paltosu ile ayakkabısının tekini getirdiler. Dışarı çıktılar. Hava kararmaya başlamıştı. Halit Çelenk kendilerini getiren görevliyi aranıyordu. Binbaşı bir görevli verin dedi. Bakarsın bunları da çeker vururlar. Rana Halit ağabeyi, Şekibe ablayı, Kaya'yı yumurtalı pastırma yemeye buyur etmişti. Mutfağa girmediler. Salona geçtiler. Halit ağabey gittiler. Kaç gündür geçmiş olsuna gelemedik diye konuşmaya başladı. Rana bugün dedi. Mamak'tan telefon ettiler. Muzaffer'in sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Halit ağabey İlhan nasılmış diye sözünü kesti. Rana telefon konuşmasını anlattı. Halit ağabey ben de bir haber aldım dedi. Mamak'ta ne olduğunu öğrenemedik ama İlhan'ı gülhaneye kaldırmışlar. Durumu ağırmış. Biz gittik, göstermediler. İlhan'ın beli kırılmıştır diyebildi Rana. Mustafa Şerif'e telefon etmelerini söyledi. Gülhane'de arkadaşı çoktur. Kaya telefonu kaptı. Boşa çevirdi numaraları. Yanıt vermiyor kimse dedi. Rana Suları'ya git Gül'ü çağır dedi. Doktor arkadaşları var. Suları Gül'ü çağırmaya gitti. Mustafa amcayla Vahap girdi içeri. Rana titremeye başladı. Şekibe abla kendini tutamadı. Ağlamaya başladı. Yoksa daha kötü bir şey mi oldu dedi Rana. Gül türküleri alıp geldi. Seyhan, Serpil geldi. Gül Halit ağabeyin yanında bir yere oturdu. Benden bir şey saklıyorsunuz dedi. Bir ara fırladı. Telefonu kaptı. Cumhuriyet'te Uğur Mumcu'yu buldu. Bir şey işittim dedi Gül. İlhan hakkında. Maalesef ölmüş dedi Uğur Mumcu. Ölmüş mü diye çığlıklandı Gül. Olamaz, olamaz. Kiminle konuştum dedi Mumcu. Eşiyim ben dedi, yıldı oraya. Çığlık çığlığa karıştı. Niksar'da ahşap evin 3. katındaydı. Akşam yemeği bitti ama haberler uzuyordu. Fadime mutfağa geçti. Bulaşıkları yıkamaya başladı. Kulağı televizyondan gelen spikerin sesindeydi. 10 Kasım anlatıları, bildiriler, gene bildiriler. Fadime'nin böyle kaç zamandır eli yüreğindeydi. Yapay kapakçıklı yüreğinde. Kardeşlerine bugün de bir şey olmadı diyebilmek için tutuklanma, gözaltı, mahkeme, pusu, evlerin aranması. Kaç yıldır aniden çıkıp gelen haberlerin arasında çarpıntılı bir yürek. Kulağı spikerin sesinde eli bulaşıktaydı. İlhan Erdost ölmüştür. Spikerin sesi yıldırım gibi çarptı. Fırladı mutfaktan. Niksar Tokat'a, çiftlik Tokat'a, Tokat kendi içine ve Ankara'ya akıverdi. Salı günü gazete vermediler koğuşlara. Muzaffer anladı. O gün ikindiye doğru avukat görüşüne götürdüler. Halit Çelenk'ten İlhan'ın henüz kaldırılamadığını öğrendi. İlhan'ın cenazesinde bulunmayı istediğini söyledi. İlhan'ı öpmek istediğini de. Halit Çelenk çıkışta adli müşavirliğe uğradı. Muzaffer'in dileğini aktardı. Bir süre sonra akşam serbest bırakılacağını ilettiler. Bundan sonrasını, o akşam eve gelişini, ertesi sabah morgda İlhan'la buluşmasını anlatmak istemiyor Muzaffer. Mezar taşlarına devrimcilerin yalnızca doğum tarihlerinin yazılması gelenek oldu. İlhan'ın baş taşında ise adı ve bir tarih yazılı. 7 Kasım 1980. Muzaffer bir aykırı davranış olması için değil, öldürümü kendi dönemiyle vurgulamak için diyor. 1. Biz ikimiz iki kardeş. Muzaffer İlhan Erdost. Canıma can olan kardeşim İlhan Erdost. İlhan Erdost benim yalnızca kardeşim değil. Yaşamımızın sosyal ve iktisadi olduğu kadar kültürel ve siyasal yönleriyle iç içe geçtiği, birbirimizi bütünlediğimiz bir yarımdı. Bunun içindir ki beni İlhansız, İlhan'ı bensiz anlatmak gerçeği tam olarak ortaya koymaya yetmez. Biz 1. Dünya Savaşı'nda Çarlık işgali altında kalan Erzurum'un Oltu'ya bağlı Ardost köyünden Tokat'ın Artova ilçesine çiftlik gelmiş çiftçi bir ailenin çocuklarıyız. Veteriner fakültesinde son yıllarımı okurken İlhan ilkokulu bitirmiş ve o yıl ailemizin okutma olanağı olmadığı için annem onu köydeki Kur'an kursuna göndermişti. Ben fakülteyi bitirdikten sonra Ankara'da küçük bir ev tutmuş, eşimle birlikte İlhan'ı da Ankara'ya aldırtmıştım. İlhan hem kardeşim hem de biz yeni evlilerin ortaokula başlayan çocuğuydu. Ben o yıllar İlkin Pazar Postası Yazı Müdürlüğü ve daha sonra Ulus Gazetesi'nde basım evi yöneticiliği yaptım. 27 Mayıs 1960 beni Soğukkuyu Askeri Cezaevinde buldu. 15 günlük tutukluğumun benim yaşamımda deneysel bir önemi olmuştur. 27 Mayıs sabahı aralarında bugün İçişleri Bakanı olan Selahattin Çetiner'in Kurmay Albay Kamil Savaş'ın Profesör Muammer Aksoy'un da bulunduğu subay, aydın ve gençlerle birlikte serbest bırakılmıştık. 1963'te yedek subaylığımı yapmak üzere Şemdinli'ye giderken İlhan liseyi bitirmiş, hukuk fakültesinde öğrenime başlamıştı. Daha sonra Yönde yayınlanacak olan Şemdinli röportajı için gerekli kitapları sağlama, dergi ve gazeteleri tarama işlerini ben İlhan'a yazarak iletiyordum. İlhan, kütüphanelerden istediğim bütün notları çıkararak bana gönderiyordu. Bu, yazılarımı onunla birlikte oluşturmamın başlangıcı olmuştu. Şemdinli'de askerliğimi yaptığım sırada, İlhan resmi bir yerde küçük bir ücretle iş bulmuştu. Çalıştığı yerden aldığı bel ağrısı giderek artmış, yıllar sonra bir gün bugünleri anlatan el yazısı notları elime geçmişti. 1. kaset, 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.